Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Karsbad Hatıraları. Okuyan Üsteğmen Yükselcan. Kara Harp Akademisi 1. Sınıf Öğrencisi Bay. Bu kitap ön söz dışında 5 bölüm halinde yazılmıştır. 1. Bölüm Mustafa Kemal Atatürk'ün Meslek ve Fikir Hayatı. 1881-1918. 1 ve 19. sayfalar arasında. 2. Bölüm Mustafa Kemal Atatürk'ün 1915-1916-1918 Hatıra Defterleri. 20 ve 28. sayfalar arasında. 3. Bölüm Mustafa Kemal Atatürk'ün Karsbad'da geçen günlerin başlığı altındaki yazıları. 29 ve 61. sayfalar arasında. 4. Bölüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meslek hayatına ait tarihlemeler 1881-1918. 62 ve 64. sayfalar arasında. 5. Bölüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen nişan, madalya ve takdirnameler 65 ve 66. sayfalar arasında. Dizin 67 ve 72. sayfalar arasında ve son olarak kitabın yazarı Profesör Doktor Afet İnan'ın 1930-1983 tarihleri arasında kitap olarak çıkan yayınlarının listesi 73 ve 76. sayfalar arasındadır. Ön söz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karsbad Hatıraları adını verdiğim bu kitaptaki belgeler hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Yalnız Türk Tarih Kurumu konferans serisinde bir tanıtma makalesi olarak çıkarmıştım. 1918 yılının Temmuz ayını kapsayan günlük hatıra defterleri, Mustafa Kemal'in Karsbad'da geçen günlerin başlığı altında 6 deftere yazdığı hatıralarıdır. Yalnız 6. defter Karsbad'dan Viyana'ya geldiği gün bir sayfa olarak yazılmıştır. Diğer sayfalar boş kalmıştır. Eski harflerle yazılmış bu 5 defterde has isimler ve bazı deyimler Fransızca olarak kaydedilmiştir. 2 günlük yazılarda tamamen Fransızcadır. Mustafa Kemal Atatürk, askeri, siyasi ve sosyal meseleler üzerinde fikirlerini açmakta ve özellikle okuduğu kitaplardan aktarmalar yapmaktadır. Ancak bunlarda kendi fikirlerini çoğunlukla belirtmemektedir. Aynı usulü bu tarihten önceki hatıra defterlerinde de takip etmiştir. Zaten kendisinin her zaman her yerde kitap okuduğu bilinmektedir. Tarihi olayları geleceğe ışık tutacak nitelikte bulduğu için yalnız ezberlemekle değil, fakat tahliller yaparak değerlendirmektedir. Bu bir aylık hatıra yazılarında Atatürk, milli benliğine bağlı Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir hazırlık içindedir. Ben bu kitabı hazırlarken baş tarafına iki konuyu da yazmayı gerekli buldum. 1881'den 1918'e kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün meslek ve fikir hayatı ve diğer hatıra defterlerinden kısa bilgiler, asıl el yazısı ile defterden ise bir derleme yaptım. Çünkü Atatürk bu defterleri bana verirken öyle bir telkinde bulunmuştu. Yani daha çok kamuoyunu ilgilendiren ve faydalı olacak konular üzerinde durmamı istemiştir. Atatürk dış ülkelerde hangi vesileyle bulunursa bulunsun, kendi milleti için faydalı bilgiler edinmiştir. Türk milletini çağdaş medeniyet içinde görmeyi istemiştir. Bu vesileyle şu sözlerini tekrarlamak isterim. Türk milliyetçiliği, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün muasır milletlere müvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk içtimai heyetinin hususi seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmaktır. İşte bu prensibe uyan Atatürk, 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 1923'te yeni kurulan bağımsız Türk Devleti'ne Türkiye Cumhuriyeti adını vermiştir. Yani tarihte ilk defa Türkiye deyimi kullanılmıştır. Ondan önce kurulan pek çok Türk Devleti başka başka adlarla tarihe geçmiştir. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk milliyetçiliği prensibine bağlı olmak mecburiyetindedir. Yine Atatürk'ün deyimiyle devlet muayyen mıntıkada yerleşmiş ve kendine has bir kuvvete sahip olan fertlerin mecmu heyetinden ibaret bir mevcudiyettir. Bölüm 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün meslek ve fikir hayatı 1881-1918. Osmanlı İmparatorluğu'nda Makedonya bölgesi. 1881 yılının bahar ayında Selanik'te Ahmet Subaşı Mahallesi'ndeki Pembe Ev'de bir Türk ailesinin Mustafa adını koydukları bir oğulları dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi Selanik Evkaf Katipliği'nde 1876 yılında Selanik Asakir-i Milliye Taburu'nda birinci mülazim olarak bulunmuş. Oğlunun doğduğu tarihte ise rüsumat memurudur. Daha sonra memurluktan ayrılarak kereste ticaretiyle meşgul olmuştur. Mustafa Kemal'in doğduğu tarihte yurt içi ve dışında önemli olaylar şunlardır. Meşrutiyet idaresi 2. Abdülhamit devrinde uygulanmamaktadır. 1876 kanun esasının hazırlayıcısı Mithat Paşa, İzmir valisi iken tutuklanmış ve mahkemeye verilerek Hicaz'dan Taif Kalesi'ne sürgüne gönderilmiştir. Osmanlı Devleti mali meselelerde en güç durumda olduğu bu dönemde yeni borçlanmalara girişmektedir. Ancak bu aldığı paraları hükümet bütçe açığını kapamak ve dağınık iş borçlarını ödemek için harcamaktadır. Herhangi bir üretici veya sanayi kuruluşlarında yararlı bir hale getirilmemekteydi. İşte bu durumda dış memleketler alacaklarının temsilcileriyle Muharrem Kararnamesi adı verilen bir anlaşma yapılmıştır. Buna göre kurulan Diyun-i Umumiye İdare Meclisi, Osmanlı borçlarının ödenmesi için devlet gelirlerinin bir kısmını doğrudan doğruya toplama yetkisini elde etmekte ve böylece mali idareye dış ülkeler el koymaktaydılar. Dış olaylarda ise Fransızlar Tunus'u işgal etmişlerdir. Almanya, Avusturya, Rus Çarlığı 3 yıl için gizli bir anlaşma yaparken Boğazlar meselesi üzerinde de görüş birliğine varmışlardır. İşte devletin bu ortamı içinde doğmuş olan Mustafa, okul yaşına geldiği vakit babası Ali Rıza Efendi, oğlunu yeni sistem okulda okutmayı kararlaştırmıştır. Fakat annesi eski geleneklere bağlıdır. Oğlunun mahalle okuluna gitmesini ister. Bu iki fikrin yeni eski aile yapısı içinde tartışılması, küçük Mustafa'da ilk derin izini bırakmıştır. Annenin istediği sadece okula başlamada eski usulde bir tören yapmakla yerine getirilir. Baba ise oğlunu ertesi gün Şemsi Efendi okuluna kaydettirir. Fakat ne yazık ki memuriyetten ayrılarak kereste ticareti yapan genç baba oğlunun okumasını göremeyecektir. Mustafa daha ilkokul çağında babadan yetim kalmıştır. Ancak o ailevi geçim güçlüklerine rağmen öğrenimine devam etmiş, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne imtihan vererek girmiştir. Burada matematik öğretmeni Mustafa Efendi kabiliyet ve kemalini beğendiği için ona Kemal adını vermiştir. Mustafa Kemal 1895'te doğduğu şehirden çıkarak Manastır Askeri İdadesi'ne yatılı öğrenci olarak girmiştir. Orada şiir ve edebiyata merak sarmıştır ve güzel yazı yazmayı öğrenmek ister. Yabancı dili de öğrenmenin gerekli olduğuna inandığından tatil zamanlarında Selanik'teki Fırarlar Okulu'nda Fransızcasını ilerlemek için kurslara devam eder. Mart 1899'da Mustafa Kemal'i İstanbul Harp Okulu'nun piyade sınıfında kayıtlı buluyoruz. O bir taraftan normal derslerine çalışırken diğer taraftan hür fikirli şiir ve yazıları okuyor ve sınıf dışında arkadaş gruplarıyla aralarında tartışmalar yapıyorlar. O aynı zamanda iyi söz söylemeye merak sarmış ve arkadaşlarını etrafına toplayarak bu denemeleri yapmıştır. 1902'de Erkan-ı Harp sınıfına ayrılan Mustafa Kemal, memleket idaresinin durumu üzerinde düşünmektedir. Fakat o asıl askerlik derslerine çalışmakta ve onlar üzerinde mesleki bilgilerini geliştirmektedir. Mustafa Kemal, İstibdat İdaresi'ni İstanbul'da daha yakından hisseder olmuştur. Harp Akademisi'nin genç öğrencileri yeni hür fikirler etrafında toplanmaktadırlar. Mustafa Kemal 3 yıllık bu yüksek öğrenimi esnasında anlayışlı, zeki ve çalışkan olarak hocalarının takdirini ve dikkatlerini çekmiştir. Ancak o kendi benliğinde manevi huzursuzluk içindeydi. Mana ve mahiyetini bir türlü anlayamadığı duyguların etkisi altında küskün, kederli ve içinden gelen bir isyan duygusu ile dolu halde yaşıyor, ne bulursa okuyor ve yazıyordu. Harp Akademisi'nde ve devlet merkezindeki inceleme ve izlenimleri onda derin izler bırakacak kadar kuvvetli olmuştur. Hocalarının verdiği askeri problemleri halletmeye çalışırken adeta geleceğin meydan savaşlarını idare eden bir duygu içindedir. Bir gün Tabi hocası Trabzonlu Nuri Bey sınıfta diyor ki: "Efendiler, harp muharebe artık bunlar sizce bilinen şeylerdir. Fakat gerilla nedir biliyor musunuz? İşte en müşkülü budur. Gerilla kolay bir askeri harekat değildir. Gerillayı bastırmak da onu yapmak kadar güç bir harekettir." Bunun üzerine Mustafa Kemal hocasından şu ricada bulunuyor: "Bu verdiğiniz ders Türkiye'nin belirli bir bölgesinde olmuş gibi ve dediğiniz tedbirlerin orada nasıl uygulanacağını lütfen anlatır mısınız?" Bunun üzerine hoca dersi daha etraflı anlattıktan sonra şu ödevi veriyor: "Efendiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet merkezi İstanbul'dur. Hükümet İstanbul'dadır. Bilinmeyen sebeplerden dolayı Boğaziçi'nin doğu kıyılarından İzmit ve onun kuzeyinde Karadeniz'e çekilen bir hat içinde bulunan bölgedeki Türkler payitahta karşı isyan etmişler ve gerillaya başlamışlardır. 1. Bu küçük bölge halkı bu isyanı niçin nasıl yapabilir ve yürütebilir? 2. Osmanlı İmparatorluğu devleti bütün hükümeti ve ordusu ile bu isyanı nasıl bastırabilir? İşte bu ders uygulamasını Mustafa Kemal sonraları Samsun ve çevresinde olduğu gibi Anadolu'da da yaşayacak ve ona göre tedbirlerini alacaktır. 11 Ocak 1905'te Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Siyasi faaliyetlerine ise birkaç arkadaşı ile toplantılar yaparak devam etmektedir. Bundan dolayı sarayda sorguya çekiliyorlarsa da bir müddet sonra Suriye'deki 5. Ordu Merkezi olan Şam'a tayin edilerek gönderilir. Bu münasebetle Osmanlı idaresinin Suriye'deki durumuna yakından şahit olmuş ve çeşitli fırsatlarla bu bölgenin her tarafını gezmiştir. O sivil ve askeri idarenin durumunu beğenmemektedir. 1906 yılının Ekim ayında birkaç fikir arkadaşıyla beraber Vatan ve Hürriyet adı altında bir cemiyet kurarlar. Suriye, Lübnan ve Filistin'deki bazı merkezlerde Mustafa Kemal bizzat bu cemiyetin şubelerini yaymaya çalışmış ve bu cemiyeti asıl Makedonya'da faaliyete geçirmek istemiştir. İzinle Selanik'e giden Mustafa Kemal, orada bazı arkadaşlarının yardımıyla bu cemiyetin bir şubesini kurabilmiştir. Ancak askeri vazifesine dönmek zorunda olduğundan tekrar Suriye'ye gitmiştir. Bu sırada Mısır hududunda Akabe meselesi dolayısıyla o bölgede vazifelendirilen Mustafa Kemal bir müddet orada kalmıştır. Topçu stajını yaptıktan sonra Şam'a gittiği vakit orada Erkan-ı Harbiyesi'ne tayin edilmiş ve 20 Haziran 1907'de Kolağası rütbesini almıştır. Bu arada Şam kütüphanelerinde eski Türk eserlerindeki askeri yönetmelikleri incelemiştir. Aynı yılın Eylül ayında ise Makedonya'daki 3. Ordu emrine verilmiş oluyordu. Bu ordunun kurmay heyetindeki görevine Selanik Üsküp Demiryolu Müfettişliği de eklenmiştir. İkinci Meşrutiyet'ten önce bu bölgedeki hürriyet ilanı için yapılan çalışmalara yakından katılmayı sağlamış ve bu kişilerle tanışma ve görüşmesine vesile olmuştur. 23 Temmuz 1908'de ikinci Meşrutiyet olarak Hürriyet'in Makedonya merkezinde ilanı, Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğine yol açmış ve parlamenter sistemi 30 yıllık aradan sonra geri getirmiştir. Birinci Meşrutiyeti ve Kanun-ı Esasiyeyi yürürlükten kaldıran ikinci Abdülhamit'in bunu kabul edişi milletin bu isteğine karşı gelemediği içindir. Fakat yıllarca istibdat idaresinin başında bulunmuş olan bu padişahın tahttan indirilmesi gerekli görülmüş ve 7 Nisan 1909'da yine Osmanlı Hanedanı'ndan 5. Mehmet Reşat padişah olmuştur. Mustafa Kemal bu yeni devrede devletin idare sisteminde esaslı değişikliklerin yapılması taraftarıdır. Aynı zamanda ordu mensuplarının bir siyasi kuruluş haline gelen İttihat ve Terakki içinde görev almamalarını önerir. Bunun için ordunun ıslahında subayların talim ve eğitiminin esas olduğunu kabul ettirmek için uğraşmış ise de siyasi bir parti haline gelen İttihat ve Terakki'nin üye ve taraftarları bu fikri kabul etmemişlerdir. Mustafa Kemal bu yıllarda askeri meselelere ait telif ve tercümeler yaparak yayınlarda bulunmuştur. Bu münasebetle Atatürk'ün 1937'de anlattığı bir olayı okuyalım. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1908 Hürriyet İnkılabı olmuştur. Mustafa Kemal Makedonya'dadır. Yıl 1909 yazıdır. O Selanik'teki Büyük Kumandanlık Erkan-ı Harbiyesi'nde Kolağası rütbesinde bir subaydır. Osmanlı ordusu hizmetinde bulunan Almanyalı Mareşal von der Goltz, Makedonya'daki Türk ordusuna garnizon tatbikatı yaptırmak üzere Selanik'e gelecektir. Büyük Kumandanlık Erkan-ı Harbiyesi'nde talim ve terbiye masası şefi olan Mustafa Kemal, Mareşal von der Goltz gelmeden evvel Selanik civarında tatbikatı muvafık gördüğü bu meseleyi hazırlamakla meşguldü. Mustafa Kemal, kumandan Hadi ve Erkan-ı Harbiye reisi Ali Rıza Paşaları haberdar etmek istiyor. Paşalar, kol ağası Mustafa Kemal'in bu cüretini hayretle karşılıyorlar. Canım diyorlar, buraya gelecek olan Goltz bir zemdası almak için değil, bize ders vermek için geliyor. Mustafa Kemal buna şu cevabı veriyor. Büyük alim, filozof, milleti müsellaha müellif olan Goltz'ten istifade etmek üzerinde durulacak mühim bir noktadır. Ancak Türk Erkan-ı Harbiye ve kumanda heyetinin kendi vatanlarını nasıl müdafaa etmek lazım geleceğini gösterebilmeleri elbette ondan daha çok mühimdir. Bir de buraya yorgun gelecek olan Mareşal'e fazla külfet yüklememek de münasip olur kanaatindeyim. Mustafa Kemal'in bu hareketini doğru bulmayanlar henüz kanaatlerini değiştirmemişlerdir. Bunun üzerine Mustafa Kemal daha ileri giderek, efendim diyor, benim hazırlayacağım meseleyi Mareşal'e göstermek ayıp değildir. Bunun aksi ayıptır. Benim planım Mareşal'ın fikrine uygun düşmez veyahut Mareşal benim eserime ilgi göstermezse kendi istediğini tatbik ettirmek onun elindedir. Fakat bütün Makedonya'ya şamil büyük bir Türk ordusu, kumanda ve Erkan-ı Harbiye heyetinin hiçbir şeyi düşünmez ve hiçbir müdafaa tertibatı alamaz insanlardan teşekkül ettiği izdihabını onda uyandırırsak, işte Türklüğe ve Türk askerliğine yakıştırılmayacak hareket bu olur. Mareşal Goz Selanik'e gitmiştir ve Splendid Palace'tadır. O günün gecesinde Mustafa Kemal bu otele ve Mareşal'in yanına gitmek üzere bir davet alıyor.
Mustafa Kemal'i otel koridorunda karşılayan Erkan-ı Harbiye reisinin yüzünde müjdeleyici bir ifade vardır. Mareşal'in bulunduğu salona girerken Erkan-ı Harbiye reisi bu müjdeyi Mustafa Kemal'e bildiriyor. Kendisinin planını Mareşal çok beğenmiştir. Ancak bazı izahat almaya lüzum gördüğünden plan sahibini davet etmiştir. Mustafa Kemal, "Merak etmeyiniz, icap eden izahatı veririm." sözüyle muhatabını tatmin ederken Holde Mareşal ile karşı karşıya geliyor. Salona giriyorlar. Masa üstünde bir büyük harita durmaktadır. Kumandan ve Erkan-ı Harbiye reisi ayakta dinliyorlar. Yalnız Mareşal ile Mustafa Kemal konuşmaya başlıyorlar. Münakaşa ediliyor ve karar veriliyor. Mustafa Kemal'in planı tatbik edilecektir. Ertesi gün Vardar Nehri havzasında tatbikat başlıyor. Karşılıklı kuvvetler harekete geçiyorlar. Bir muharebe tatbikatı yapılmaktadır. Muharebenin cereyanı esnasında Mareşal Gois Mustafa Kemal'i aratıyor. Yanında bulunmasını emrediyor ve "Bana yardım ediniz." diyor. Mareşal'in hakkı vardır çünkü kendisi araziye yabancı. O havaliyi Mustafa Kemal kadar tetkik etmek fırsatını bulamamıştır. Bir de bu meseleyi tertip eden kendisi değil Mustafa Kemal'dir. Manevra bittikten sonra tenkit yapılacaktır. Bunu yapan bizzat Mareşal olmuştur. Bu tenkitten bütün kumanda ve Erkan-ı Harbi heyeti memnun ve müstefit olmuştur. Mustafa Kemal'in kanaatine göre Almanyalı Mareşal'in tenkidi herkeste şu intibağı bırakmıştır. Kumandanlar mazlumlarından yüksek ve alim olmalıdırlar. Şimdi bu meseleyi ve neticesini tahlil edelim diyor Mustafa Kemal. O Selanik garnizon tatbikatına esas olacak meselenin Makedonya kumanda ve Erkan-ı Harbiye heyeti tarafından hazırlanmasına neden ısrar etmişti? Atatürk bunu anlattıktan sonra şu öneride bulunmuştu. "Bu anıyı yayınlamak istersen benim o zaman çıkardığım bir çeviri kitabımdaki yazıları okursun. Bu kitap General Litzmann'ın Mustafa Kemal tarafından takımın muharebe talimi adıyla Türkçe'ye çevrilmiş ve Selanik'te yayınlanmıştır. 64 sayfalık kitaba çeviren tarafından bir ön söz konmuştur. 7 sayfa tutan bu yazılarda geleceğin Türk kumandanının ileri görüşleri sezilmektedir. Aynı zamanda Mustafa Kemal bu yazısında amir olan kumandanların küçük rütbedekilere yol göstermesini istemiş ve bunun Türk amir ve kumandanından başkalarına bırakılmamasını yerinde bulmuştur. Ancak İHA'nın son askeri gelişmelerinden haberdar olmanın lüzumuna da işaret ederek yabancı eserlerden yararlanmanın gerekli olduğunu da kabul etmiştir. Kitabın ön sözündeki 5. sayfasında aynen şöyle yazmaktadır. Demek istiyorum ki ordu ve Fırkayı Erkan-ı Harbiyesi'nin ki ilk vazifesi vicdaniyeleri, zabitan ve efradın harbi hazırlıklarının daimi nigehbanı ve her hususta onların pişvası olmaktır. Bizzat delalette bulunmak suretiyle müstefit edebilecekleri kıtaat ekalliyette kalır ve binaenaleyh kendileri vazifelerini ifa edemezler veyahut neticeyi gayrete lüzum görürler. Bu hususta en iyi vasıta talimlerin harp noktayı nazarından suret ve muvaffakiyetle icraiyesini tasvir eder, asardan istifade etmektir. Diğer taraftan Mustafa Kemal bu yazılarının başında gayet önemli bir meseleye temas ediyor ve aynen şöyle diyor. Bir ordunun senelerce say ve tatbik sayesinde ahkamına vukuf hasıl ettiği talimatnamesinin tebdili heyet-i umumiye-i askeriyeyi şaşırtır. Bahusus yeni kabul edilen talimname, kendi talimnamelerinin tedricen kendi taraflarından ıslah edilmiş bir sureti olmazsa bu şaşkınlık büsbütün zulmet ve müphemiyet içinde olur. Çünkü hayat askeriyede yeni açılan bu safa dahil olanların kendi mesai ve tekemmülat tedriciyelerinin makesi tecelliyatı değildir. Orada herkesin hatvesi müteredit, nazarı mütehayyir, fikri müşevveştir. İşte bugün Osmanlı ordusu heyeti askeriyesi bu haldedir. Lakin ne çare ki bu şaşkınlıktan bugün ihtiraz etmek istersek, yarının derecesi büyüyeceği için ihtiraz imkanı azalacak veyahut bir meydan-ı muharebenin ateşli seması altında esbab-ı izalesi mevcudiyetimize tesir-i elim icra edebilecek azim bir şaşkınlıkla nihayet bulacaktır. Atatürk bu yazılarında açık bir eleştiriye dayanan tahliller yapmakta ve acı hakikati olduğu gibi yazmaktadır. İşte bu gibi fikri hazırlıklar kendisine ilerisi için esaslı dayanak noktaları olmuştur. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Trablusgarp'ta bu idareye karşı gelmek isteyenlerin durumunu denetlemeye memur edilen Mustafa Kemal, dönüşte de Bingazi ve Girit'e uğramıştır. Bingazi'deki Osmanlı idaresini yürüten devlet adamlarının durumunu ve yerli halkın isyan nedenlerini inceleyen Mustafa Kemal, bazı tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Bunların başı olan Şeyh ile de görüşmüştür. Bingazi'deki temaslarında devlet otoritesinin hakim olmasını geçici de olsa sağlayabilmiştir. Bunu ayrıntıları ile anlatan Mustafa Kemal, o sırada Osmanlı idaresinde bulunan Afrika bölgelerinin ne durumda olduğunu bu vesileyle görmüş bulunuyordu. Meşrutiyetin ilanından meclisin toplandığı 17 Aralık 1908 tarihine kadar geçen zamanda genel durumda kararsızlık ve yer yer bu rejime karşı gelen bir tutum belirir. Seçimde çoğunluğu İttihat ve Terakki Partisi kazanır. Ağrar Partisi'nden ise bir mebus seçilir. Ancak memleket içinde çeşitli çevrelerde taassup kışkırtmaları, orduda alaylı mektepli subay ayrılıkları, erlerin uzun süre silah altında kalması ve nihayet dış durumdaki gerginlik ve padişahın tutumu bu devrede yeni olaylara neden olur. İşte 31 Mart vakası diye anılacak olan gericilik hareketi Selanik'te İstanbul'dan gelen bir telgraf üzerine duyulunca Redif Fırkası'nın kurmay başkanı olan Mustafa Kemal kumandanlarını uyararak İstanbul'a bir kuvvetin gönderilmesinin gerekli olduğunu bildirir. Çünkü İstanbul'dan alınan bütün haberler bu bakımdan değerlendirilince orada olağanüstü bir durum olduğunu kabul etmek gerekiyordu. Ordu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'nın görevlendirdiği Hüseyin Hüsnü Paşa, kuvvetlerinin kurmay başkanı olarak Mustafa Kemal İstanbul üzerine harekete geçer. 17 Nisan'da Çatalca, 18. gecesi de Küçükçekmece'dedirler. Mustafa Kemal'in hareket ordusu adını verdiği bu kuvvet İstanbul halkına ve genelkurmaya iki telgraf çeker. Mustafa Kemal'in kaleminden çıkan bu bildirinin dikkate değer tarafı millet mefhumu içinde meselelerin anlatılmasıdır. Cümleler millet sözüyle başlar ve bütün kuvvetin onda toplandığı ifade edilir. Örneğin 6. paragrafı aynen şöyledir. Millet mebuslarının ve bu muhterem mebusların şayan itimat görüp intihap ettikleri heyet-i vukalanın hayatları ve kanun esasının kendilerine bahşettiği hukuku ve nüfuz ve selahiyetleri tamamıyla ve kemaliyle temin ve sükun ve sürur-i umumi katiyen istihsal edilecektir. Bu bildirideki siyasi fikirlerde meşrutiyeti yeniden ilan ettirmekte ve anayasayı kabul ettirmekte önce olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bir kısım ordu mensuplarının hareketleri millete dolayısıyla demokratik esaslara dayatılmak istenmektedir. Anayasanın üzerinde başka bir kuvvetin olamayacağı görüşüyle de monarşik ve müstebit idareye dolaylı da olsa bir imada bulunulmaktadır. Bu yazı Mustafa Kemal'in ilk siyasi belgesi olup üslup ve fikir bakımından geleceğin ifadelerini taşır. Bundan sonra yine Selanik'teki vazifesine döndüğünde bütün dikkat ve ilgisini ordu içindeki askeri meseleler üzerinde toplamıştır. Askeri manevralardaki başarı ve çalışmaları dikkati çekmektedir. 38. Piyade Alayı'na kumandan tayin edildiği vakit Arnavutluk'ta çıkan ihtilal hareketlerinin bastırılmasında Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa Selanik'ten geçerken kurmay başkanı olarak yanına Mustafa Kemal'i alır. 1910'da Fransa'da Picardi askeri manevralarına Türk ordusunun temsilcisi olarak 3 kişilik bir heyetle gider. Eylül 1911'de Mustafa Kemal'e İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı'na bir memuriyet veriliyorsa da bu sırada İtalyanların Trablusgarp'a hücum ettikleri haber alınmış ve Mısır yoluyla Bingazi'ye gitmiştir. Tobruk'ta Ethem Paşa'nın kumandasındaki kuvvetlerinin kurmay başkanlığı vazifesini alır. Mustafa Kemal, İtalyan kuvvetlerine karşı bir hücumla Osmanlı ordusunun geçici de olsa başarısını sağlamıştır. Bundan sonra Mustafa Kemal Derne'ye giderek oradaki kuvvetlerin kumandanlığını üzerine alır ve İtalyanlara karşı koyma hareketlerini bir yıla yakın zaman idare eder. Binbaşı rütbesini buradayken almıştır. Bu bölgedeki müdafaa savaşları Mustafa Kemal'in ilk mesleki denemeleri olmuştur. Trablusgarp'a daha önce meşrutiyete karşı yerli isyanların durumunu incelemek üzere gitmiş olduğundan bu bölgeyi tanımaktadır. Bu seferki vazifesi ise Osmanlı idaresi altında olan bu yerleri savunmak içindir. Ancak Ekim 1912'de Balkan devletlerinin hücumuyla başlayan savaş haber alınca Avrupa yoluyla Romanya üzerinden İstanbul'a dönmeden önce Mısır'da Kumanova yenilgisini ve Selanik'in düşmanlar tarafından alındığını haber alır. Bulgar ordusunun Çatalca'ya kadar gelmiş olduğunu işittiği vakit pek çok üzülmüş ve buna inanmamıştır. İstanbul'a geldiği zaman ise genel durumu işittiğinden de daha fena bulmuştur. Bu sırada Gelibolu Yarımadası'nı korumak için Akdeniz Boğazı Mürettep Kuvvetleri Harekatı Şubesi Müdürlüğü vazifesini almıştır. Edirne'nin geri alınmasındaki askeri harekatı Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı sıfatıyla tanzim ve idare etmiştir. Edirne'ye ilk giren kıta bu kolordunun süvari livasıdır. Bu kuvvetlerin ayrıca kumandanı olmadığı için kumanda vazifesini de Mustafa Kemal yapmıştır. Bu ikinci savaş sahası ve tecrübeleri Mustafa Kemal'e özellikle Gelibolu Yarımadası'nı, Çanakkale Boğazı'nı karadan savunma şartlarını askeri bakımdan tanıma ve inceleme fırsatını vermiştir. Bu kendisine ileride faydalar sağlayacaktır. Balkan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal, Sofya merkez olmak üzere Bükreş, Belgrad ve Çetine Ateşe militerliklerinde vazife almıştır. Bu vazife esnasında da yarbaylığa terfi etmiştir. Bu ateşe militerlik kendisine yabancı dil bilgisini ilerletme fırsatını verdiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak kurulmuş olan Balkan devletlerinin siyasi ve askeri durumlarını inceleme fırsatını da vermiştir. Birinci Cihan Savaşı Mustafa Kemal'in hayatında iki yönden etkili olmuştur. Bir kere çeşitli cephelerdeki savaşlarda vazife almış ve askeri yönden büyük tecrübeler elde etmiştir. İkinci olarak da devlet idaresi ve sosyal bünyemiz için yeni fikirlere sahip olmuştur. Bu her iki tecrübe ilerisi için bir hazırlık devridir. Devletler iki büyük gruba ayrılarak savaşı başlattıkları vakit, İtilaf Devletleri şart meselesini halletmek ve hasta adam dedikleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için aralarında gizli anlaşmalar yapmışlardır. Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri grubunda savaşa karar verdiği zaman gayesi tam olarak belli değildir. Mustafa Kemal savaşa katılmakta acele edildiği inancındadır. Bunun için gerekli makamlara bu fikrini ve gerekçelerini bildirmiştir. Fakat savaşa girme durumu Osmanlı Devleti için kaçınılmaz olunca Mustafa Kemal ateşe militerlikten ayrılıp orduda bir vazife verilmesini ister. Başkumandanlık vekilinden bu emir ancak 2 Şubat 1915 tarihinde Tekirdağ'da kurulmakta olan bir tümenin kumandanlığı için gelmiştir. Mustafa Kemal 19. Fırka adını alacak olan bu tümeni az zamanda muntazam bir hale getirmiştir. Bu kuvvetler Arıburnu, Anafartalar ve Ece Limanı bölgesinde Maydos'a sonra da Bigalı Köyü'nde mevzilenmiştir. İtilaf Devletleri'nin taarruz planı Çanakkale Boğazı'nı denizden geçerek Karadeniz yolunu açmaktı. Bu suretle İstanbul'da işgal edilmiş olacaktı. İtilaf Devletleri'nin ilk saldırıları Boğazı donanma ile geçmekti. 18 Mart 1915'teki Türk-Osmanlı müdafaası başarılıyla sonuçlanınca İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası'nın batısından karaya asker çıkararak buradan İstanbul yolunu açmak istediler. İşte 5. Ordu buna karşı kurulmuş oluyordu.